Edebiyat dünyamızdan. Han Duvarları. Faruk Nafiz Çamlıbel. Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı. Bir dakika araba yerinde durakladı. Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar. Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar. Gidiyordum, gurbeti gönlümde duya duya, ulu kışla yolundan Orta Anadolu'ya. İlk sevgiye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık. Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık. Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı. Arkada zincirlenen yüksek Toros dağları. Önde uzun bir kışın soldurduğu etekler. Sonra dönen, dönerken inleyen tekerlekler. Ellerim takılırken rüzgarların saçına, asıldı arabamız bir dağın yamacına. Her tarafta yükseklik, her tarafta ıssızlık. Yalnız arabacının dudağında bir ıslık. Bu ıslıkla uzayan, dönen, kıvrılan yollar, uykuya varmış gibi görünen yılan yollar. Başını kaldırarak boşluğu dinliyordum. Gökler bulutlanıyor, rüzgar serinliyordu. Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince. Son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince nihayetsiz bir ova arttı benzimizi. Yollar bir şerit gibi ufka bağladı bizi. Gurbet beni muttasıl çekiyordu kendine. Yol, hep yol, daima yol. Bitmiyor düzlük yine. Ne civarda bir köy var, ne bir evin hayali. Sonunda Adem'dir diyor insana yolun hali. Ara sıra geçiyor bir atlı iki yayan. Bozuk düzen taşların üstünde tıkırdayan tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor. Uzun yollar bu sesten silkinerek yatıyor. Kendimi kaptırarak tekerleğin sesine uzanmış kalmışım yaylının şiltesine. Bir sarsıntı. Uyandım uzun süren uykudan. Geçiyordu araba yola benzer bir sudan. Karşıda hisar gibi Niğde yükseliyordu. Sağ taraftan çıngırak sesleri geliyordu. Ağır ağır önümden geçti deve kervanı. Bir kenarda göründü beldenin viran hanı. Alaca bir karanlık sarmadayken her yeri, atlarımız çözüldü, girdik handan içeri. Bir deva bulmak için bağrındaki yaraya, toplanmıştı garipler şimdi kervansaraya. Bir noktada birleşmiş vatanın dört bucağı, gurbet çeken gönüller kuşatmıştı ocağı. Bir pırıltı gördü mü gözler hemen dalıyor, göğüsler çekilerek nefesler daralıyor. Şişesi is bağlamış bir lambanın ışığı, her yüzü çiziyordu bir hüzün kırışığı. Gitgide birer ayet gibi derinleştiler yüzlerdeki çizgiler, gözlerdeki çizgiler. Yatağımın yanında esmer bir duvar vardı. Üstünde yazılarla hatlar karışmışlardı. Fani bir iz bırakmış burada yatmışsa kimler, aygın baygın maniler, açık saçık resimler. Uykuya varmak için bu hazin günde, erken kapanmayan gözlerim duvarlarda gezerken. Birdenbire kıpkızıl birkaç satırla yandı. Bu dört mısra değil, sanki dört damla kandı. Ben garip çizgilerle uğraşırken baş başa rastlamıştım duvarda bir şair arkadaşa. 10 yıl var ayrıyım kına dağından, baba ocağından, yar kucağından. Bir çiçek dermeden sevgi bağından, huduttan hududa atılmışım ben. Altında da bir tarih, 8 Mart 37. Gözüm imza yerinde başka ad görmedim. Artık bahtına çıktır, Uzun etme arkadaş. Ne hudut kaldı bugün, ne askerlik, ne savaş. Araya gitti diye içlenme baharına. Huduttan götürdüğün şan yetişir yarına. Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk. Soğuk bir Mart sabahı. Buz tutuyor her soluk. Ufku tutuşturmadan fecrin ilk alevleri, arkamızda kalıyor şehrin kenar evleri. Bulutların ardında gün yanmadan sönüyor. Höyükler bir dağ gibi uzaktan görünüyor. Yanımızdan geçiyor ağır ağır kervanlar. Bir derebeyi gibi kurulmuş eski hanlar. Biz bu sonsuz yollarda varıyoruz gitgide. İki dağ ortasında boğulan bir geçide. Sıkı bir poyraz beni titretirken içimden, geçidi atlayınca şaşırdım sevincimden. Ardımda kalan yerler anlaşırken baharla, önümüzdeki arazi örtülü şimdi karla. Bu geçit sanki yazdan kışı ayırıyordu. Burada son fırtına son dalı kırıyordu. Yaylımız tüketirken yollara aynı hızla savrulmaya başladı karlar etrafımızda. Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü. Kar değil, gökyüzünden yağan beyaz ölümdü. Gönlümde can verirken köye varmak emeli, arabacı haykırdı, işte Araplı beli. Tanrı yardımcı olsun gayri yolda kalana. Biz menzile vararak atları çektik hana. Bizden evvel buraya inen 3-4 arkadaş kurmuştular tutuşan ocağa karşı bağdaş. Çıtırdayan çalılar 4 cana can katıyor. Kimi haydut, kimi kurt masalı anlatıyor. Gözlerime çökerken ağır uyku sisleri çiçekliyor duvara ocağın akisleri. Bu akisle duvarda çizgiler beliriyor. Kalbime ateş gibi şu satırlar giriyor. Gönlümü çekse de yarın hayali, aşmaya kudretim yetmez cibal. Yolcuyum, bir kuru yaprak misali, rüzgarın önüne katılmışım ben. Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı. Güneşli bir havada yaylımız yola çıktı. Bu gurbetten gurbete giden yolun üstünde ben 3 mevsim değişmiş görüyordum 3 günde. Uzun bir yolculuktan sonra ince sudaydık. Bir handa yorgun argın tatlı bir uykudaydık. Gün doğarken bir ölüm rüyasıyla uyandım. Başucumda gördüğüm şu satırlarla yandım. Garibim, namıma kerem diyorlar. Aslıma el almış, haram diyorlar. Hastayım, derdime verem diyorlar. Maraşlı şeyhoğlu satılmışım ben. Bir kitabe kokusu duyuluyor yazında. Korkarım, yaya kaldın bu gurbet çıkmasında. Ey Maraşlı şeyhoğlu, evliyalar ada, bahtına lanet olsun aşmadınsa bu dağ. Az değildir, varmadan senin gibi yurduna, post verenler yabanın hayduduna kurduna. Arabamız tutarken Erciyes'in yolunu, hancı dedim, bildin mi Maraşlı şeyhoğlunu? Gözleri uzun uzun burkuldu kaldı bende. Dedi, hana sağ indi, ölü çıktı geçende. Yaşaran gözlerimde her şey artık değişti. Bizim garip şeyhoğlu buradan geçmemişti. Gönlümü Maraşlı'nın yaktı kara haberi. Aradan yıllar geçti. İşte o günden beri ne zaman yolda bir hana rastlasam irkilirim. Çünkü sizde gizlenen dertleri ben bilirim. Ey köyleri hududa bağlayan yaşlı yollar, dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yollar. Ey garip çizgilerle dolu han duvarları, ey hanların gönlümü sızlatan duvarları. Faruk Nafiz Çamlıbel'in Ham Duvarları şiiriyle evet. başladık bugün programımıza, Edebiyat Dünyamızdan programımıza. Faruk Nafiz Çamlıbel'in Türk şiirinde durduğu yeri ele alacağız bugün. Stüdyomuzda şair yazar Osman Özbahçe ile birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Ne güzel bir şiirdir Ham Duvarları. Ve Ham Duvarları'yla da çok değil mi öne çıkmıştır Faruk Nafiz Çamlıbel.
Faruk Nafiz Çamlıbel dediğimizde hatırlanan ilk şiirdir. Bunun da ötesine geçerek hece şiiri bağlamında simge şiirlerden birisine dönüşmüş bir şiirdir. Mesela biz hece şiirinden, hece vezninden, işte Cumhuriyet dönemi Türk şiirinden bahsettiğimizde Han Duvarları'nı muhakkak anarız. Simgesellik değeri kazanmayı kesinlikle hak etmiş bir şiir. Faruk Nafiz'in aynı zamanda en iyi şiiri. Bu şiiri Faruk Nafiz yanılmıyorsam 1922 yılında Kayseri'ye edebiyat öğretmeni olarak tayin ediliyor. İşte Ankara'dan Kayseri'ye doğru yaylı bir arabayla bir yolculuk yapıyor. O yolculuğun eseridir bu Han Duvarları şiiri. Faruk Nafiz bunu aşacak bir şiir de yazamamıştır. Yani kendi şiirini daha öne taşıyacak, ileri taşıyacak bir şiir yazamamıştır.
Evet.
Han Duvarları simge şiirlerimizden birisi. Dilek Hanım.
Hayatına şöyle bir bakalım. Şiir yazmaya çocukluk yıllarında başladı diyebiliriz.
Evet. Yani 1800'lü yıllarda doğan bir şair Faruk Nafiz. 1898'de doğuyor, 1973'te ölüyor. İstanbul'da doğuyor, İstanbul'da ölüyor. Lise öğreniminden sonra bu ilginç bir ayrıntı tıp fakültesine kaydoluyor. Dördüncü sınıfa kadar tıp fakültesinde okuyor. Fakat diyelim ki dördüncü sınıftayken edebiyat uğraşısı onu artık tatmin ediyor. Şair olarak tanınıyor. Okuyup yazmak istiyor. Sırf bu gerekçeyle tıp fakültesini terk ediyor. Bırakıyor. Hani basın hayatı, matbuat hayatı diyebileceğimiz bir hayata atılıyor. Gazetelerde çalışıyor, dergiler çıkarıyor, oralarda yazıp çiziyor. Böyle bir hayatı tercih ediyor. Bu çok saygın bir hareket. Edebiyat lehine, şiir lehine bir hareket. Fakat daha sonra edebiyat öğretmeni olmayı kabul ediyor. Evet. Ve ömrünün sonuna kadar demeyelim uzun yıllar edebiyat öğretmeni olarak Kayseri'de, Ankara'da ve İstanbul'da çalışıyor. Yine hayatında bizim öne çıkarmamız gereken ilginç bir ayrıntı da milletvekilliği. 1946 yılında Demokrat Parti'den milletvekili seçiliyor. İstanbul milletvekili seçiliyor. 27 Mayıs 1960 askeri darbesine kadar milletvekili. Ne yazık ki 60 darbesinden sonra yasada da tutuklanan, yargılanan kişilerden birisi de Faruk Nafiz. Yaklaşık bir yılı aşkın bir süre mahkemesi devam ediyor ama ceza almıyor. Yani mahkemesinin sonunda beraat kararı veriliyor. Ondan sonra da bir emeklilik hayatı yaşıyor diyebiliriz.
Evet. Beş hececiler içerisinde en genci diye bilinir ama.
Evet.
Değil mi?
Ama
en çok tanınanı galiba.
En çok tanınanı tabii ki beş hececilerin içerisindeki en yetenekli şair. Fakat oraya geçmeden ben şöyle bir hususu söylemek istiyorum. Çünkü programımız kısa olduğu için vaktimiz kalmıyor. Bugün mesela piyasada Faruk Nafiz'in seçki diyebileceğimiz bir kitabı var sadece. Gurbet vesaire başlığıyla veya Milliyetim Yayınlarından Han Duvarları başlığıyla bir kitabı var. Faruk Nafiz mesela Cumhuriyet'in ilk yıllarında beş hececilik diye hem edebiyat tarihimizde hem ders kitaplarımızda ciddi anlamda yer tutan bir olay var. Bu olayın en önemli merkezi figürü diyebileceğimiz bir şair ama bugün bütün şiirleri yoktur piyasada, ortada. Yani Faruk Nafiz'in 9 tane şiir kitabı var. Kendisi yaşarken bu kitaplardan bir seçki yapmış. Biz bugün bu seçkiyi Faruk Nafiz'in bütün şiirleri gözüyle bakıyoruz bu seçkiye.
Ama eksik diyorsunuz.
Bu bence eksik ama aynı zamanda büyük bir ayıp. Yani hem yayın ortamının ayıbı hem akademinin ayıbı. Hani Faruk Nafiz'in bütün şiirleri bir başlık altında, bütün şiirleri başlığı altında toplanmalı ve yayınlanmalı.
Evet, bu önemli aslında söylediğiniz gibi.
Yani şiiri ne ana hatlarıyla bakacak olursak, bir hece şairi diyeceğiz.
Evet.
Halk şiirinden yararlanan bir hece şairi diyeceğiz. Tematik olarak da aşk şairi olarak anılır. Mesela Faruk Nafiz'le ilgili yazıları, literatürü taradığımızda her iki yazıdan birinde böyle bir ibareyle karşılaşabiliriz.
Milli Edebiyat akımından etkilenmiştir değil mi?
Yani bu Han Duvarları onu yansıtan bir şiir zaten. Evet. Cumhuriyet'in ilk yıllarında, hani 1920'li yılların başından itibaren memleket edebiyatı diyebileceğimiz, milli edebiyat diyebileceğimiz bir anlayış ortama egemen olmaya başlıyor. Bu anlayış bizim şiirde de milli veznimiz hece veznedir, hece şiiri yazmamız lazım gibi bir anlayışa yol açıyor. Fakat burada Dilek Hanım şöyle bir olay var. Mesela 5 hececiler: Faruk Nafiz, Yusuf Ziya Ortaç, Enis Beyiç Koryürek, Halit Fahri Ozansoy, Orhan Seyfi Orhon, hepsi istisnasız şiire aruz vezniyle başlamıştır. Ama bundan sonra hece yazacağız gibi bir karar alındıktan sonra otomatik olarak hani bir şey tık ediyor ve hece vezni ile yazmaya başlıyorsunuz. Şiire bence dışarıdan yapılan her müdahale yanlış sonuçlar doğuruyor. Sanatı akışına bırakmak gerekir. Mesela hece ile yazacağız kararı alındığı aşama, diyelim ki 1920 yılı diyelim. 20'lerin evet, başlarından itibaren böyle bir karar alınıyor diyelim. Bizim hece vezninden önce şiirimiz aruz vezniyle yazılıyor. Hece bunun yanında yaşayan bir vezin mesabesinde. Aruz ile yazılan şiir yüksek seviye, entelektüel birikim, işte sanatsal duyarlılık diyebileceğimiz şeyleri karşılayan bir şiir. Halk şiiri ise daha ziyade saz eşliğinde yaşayan bir şiir. Aruz veznini biz bütünüyle Türkçeleştirdiğimiz, kendi dilimize ait bir unsura dönüştürdüğümüz anda terk ediyoruz. Mesela Yahya Kemal aruzdan vazgeçmiyor. Yani 20'lerden sonra da ölünceye kadar aruzla devam ediyor. Akif aruzdan vazgeçmiyor. Ahmet Haşim aruzdan vazgeçmiyor. Hani bu şairlerin yaptıkları gibi yapmak, işi kendi akışına, doğal akışına bırakmak daha iyi sonuçlar verirdi muhakkak. Beş hececilik kararı alındıktan sonra şöyle bir şey gerçekleşiyor. Hece vezniyle şiir yazacağız. Ama nasıl? Hani şehir hayatı dediğimiz büyük şehir falan o zamanlar o kadar esaslı değil ama Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bütün kurulu düzenler yıkılıyor. Aruz vezniyle gelen o yüksek duygular, yüksek ruh, sanatsal ifadeler bunları karşılayacak bir birikime sahip değil hece şiiri veya halk şiiri. Bunu en güzel yine Faruk Nafiz, Necip Fazıl karşılaştırmasıyla anlatabiliriz. Mesela Faruk Nafiz diyelim ki Han Duvarları'nı yazıyor. Mükemmel bir şiir, harika bir şiir, Türk şiirinin en güzel şiirlerinden birisi. Ama Necip Fazıl Otel Odaları'nı yazıyor.
Evet.
Yani şey farklı, bakış açısı çok farklı. Faruk Nafiz mesela Çoban Çeşmesi diye yine güzel, lirik, halk şiirinden yararlanan bir şiiri vardır. O Çoban Çeşmesi'ni yazıyor ama Necip Fazıl Kaldırımları yazıyor. Yani şehir hayatı diyebileceğimiz bireyin günlük yaşantısı, bunun etrafına örülmüş olan sorunlar, hece şiiri yazacağız kararı alındığında ortada yok. Bunu icat eden adam, hece şiirine getiren adam Faruk Nafiz'den sonraki kuşak diyebileceğimiz, bir sonraki adım diyebileceğimiz Necip Fazıl. Milli edebiyat, milli vezin, hani bir yeni kurulan devlet var, bunun bir coşkusu var, bunun yansıması, bunların hepsine tamam. Ama mesela bu işi yapacak şairler, diyelim ki Han Duvarları'nı okurken de fark etmişsinizdir. Bir gurbetten bir gurbete gidiyorum gibi bir mısra var.
Evet,
orada. Han Duvarları'nda. Yani Anadolu büyük planda gurbettir. Asıl vatan Ankara bile değil, İstanbul'dur o zaman için. Ankara'da çünkü Anadolu'nun ortasında yeniden kurulmakta olan ülkeye koşut bir şehirdir. Yani bizim okumuş yazmış takımımız da ne yazık ki sadece İstanbul'da toplanmıştır. Milli edebiyat gerçek üretimini yapamamış diyebiliriz. Hece şiirine veya hece vezine de asıl atılımı, katkıyı Necip Fazıl yapmıştır. Mesela şöyle bir röportaj cümlesi hatırlıyorum Necip Fazıl'dan. 80'li yıllarda ölümünden önce kendisiyle yapılan bir söyleşide "Niçin heceyle başladınız? Niye mesela aruz yazmadınız?" gibi bir soru yöneltiliyor. "Heceden başka ne vardı ki?" diyor ben şiire başladığımda. Yani bütün ortam 20'li yıllarda heceden ibaret. Orhan Veli'ye kadar, 40'lı yıllara kadar şiirimize hakim olan tek akım var. Hece şiiri, hece vezni.
Evet, ama hece vezni hakim olsa bile ara ara da aruz vezniyle yazmaya gayret gösterilmiştir.
Tabii ki.
Herhalde, değil mi?
Mesela işte Yahya Kemal, evet. Akif, Ahmet Haşim aruzdan vazgeçmiyorlar. Aslında bizim mesela bu şairleri almışken şunu da söylememiz lazım. Biz 1. Dünya Savaşı sonrası yeni devlete, 20'li yıllara Türk şiiri büyük ustaların gözetiminde giriyor. Hani aynı anda, aynı dönemde yaşıyor bu şairler. Bunlara Cenap Şahabettin'i de ekleyebiliriz. Bunların önderliğinde bir şiir algısı oluşturulmaya çalışılsaydı bence daha başarılı sonuçlar alınabilirdi.
Evet. Ziya Gökalp'ten de çok etkilenmişlerdi, değil mi?
Hece, beşecicilik kurgusu Ziya Gökalp'e evet. ait zaten. Onun Türkçülük akımının fikir babalarından birisi olduğunu biliyoruz. Onun örgütlediği bir husus bu. Fakat Dilek Hanım, şiirde şöyle bir şey vardır. Bir gün eninde sonunda başladığınız noktaya dönersiniz. Bu biçimsel olarak da böyledir. İçerik olarak da böyledir. Mesela bu beşeciciler aruzla başlamışlardır. Faruk Nafiz'in ilk kitabı aruz vezniyledir. Sonraki kitapları hece vezniyledir. Yassıada yargısından sonra, mahkemesinden sonra bir kitap daha, Zindan Duvarları, han duvarlarına nazire yapan, gönderme yapan bir başlık. Onu aruz vezniyle yazmıştır. Aruz vezne, son kitabı aruz vezniyledir. Aruz vezne tekrar dönmüştür. İçerik olarak da eninde sonunda başa dönersiniz. Çünkü siz şiire başladığınızda sizi en çok uğraştıran, en çok çözümsüz bırakan veya canınızı en çok yakan konuyu yazmak istersiniz. Daha sonra diyelim ki olay çeşitlenir, hani birikiminiz artar, profesyonelleşirsiniz, değişik konulara bakarsınız. Ama eninde sonunda o içeriğe de geri dönersiniz. Beş hececiler, en yeteneklileri Faruk Nafiz, aruzla başlamış, heceyle mesela Han Duvarları gibi çok kıymetli bir şiir yazmış. Ama sonunda yine aruza dönmüştür.
Aruza dönmüş olmuştur. Roman da yazmıştır, değil mi? Yıldız Yağmuru diye.
Şimdi biraz önce mesela bütün şiirleri yok piyasada.
Yıldız Yağmuru da.
Evet. Yok. Maalesef yani aranırsa bulunur hiç kuşkusuz. Bildiğim
belki
kadarıyla iki tane romanı var ama ben okumadım mesela romanlarını. Faruk Nafiz'in romanlarını kesinlikle okumak isterim. Sadece roman değil, manzum tiyatro.
Evet.
Şiir biçiminde yazılmış tiyatro eserleri de
canavar.
Evet, yazmıştır. Hem tiyatroları hem romanları piyasada olmadığı gibi bütün şiirleri de piyasada yok. Bu bence hem akademi hem yayıncılık başlıklarının ciddi bir eksikliği.
Tatlı Sert adı altında mizahi şiirler de yazmış. O kitapta.
Beşeciciler başlığı altındaki şairlerin mesela mizah dergisi çıkardıklarını biliyorum. Akbaba gibi. Gazetelerde günlük köşe yazıları yazdıklarını, sayfalar hazırladıklarını, basın hayatıyla içli dışlı bir hayatları olmuştur sonuna kadar. Ama Faruk Nafiz'in entelektüel çabası büyük bir başlık altında, bütün eserleri başlığı altında kesinlikle bir araya toplanmalı.
Behçet Kemal Çağlar'ın edebiyat öğretmeni olmuş. Sonrasında birlikte 10. yıl marşını yazmışlar.
Yani başlarken öyle bir olay var. İkisi birlikte 10. yıl marşını yazıyorlar ama Faruk Nafiz Demokrat Parti'den milletvekili olduğu için 27 Mayıs darbesinden sonra 10. yıl marşını yazan bir şair bile olsa, yani işte zindan duvarları şiirini yazdırtan muamelelerle karşılaşıyor, yargılanıyor.
Evet. Sanat adlı şiirini paylaşalım.
Evet, bu sanat aynı zamanda milli edebiyat, memleket edebiyatı diyebileceğimiz anlayışın sanat görüşü olarak da dinlenebilecek bir şiir.
Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek. Bizim diyarımız da bin bir baharı saklar. Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek. İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar. Sen kubbesinde ince bir mozaik arar da gezersin 40 asırlık bir mabedin içini. Bizi sarsar bir sülüs yazısı görsek duvarda. Bize heyecan verir bir parça yeşil çini. Sen raksına dalarken için titrer derinden. Çiçekli bir sahnede bir beyaz kelebeğin. Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden. Toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zeybeğin. Fırtınayı andıran orkestra sesleri bir ürperiş getirir senin sinirlerine. Istırap çekenlerin acıklı nefesleri bizde geçer en yanık bir musiki yerine. Sen anlayan bir gözle süzersin uzun uzun yabancı bir şehirde bir kadın heykelini. Biz duyarız en büyük zevkini ruhumuzun, görünce bir köylünün kıvrılmayan belini. Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken, yazılmamış bir destan gibi Anadolu'muz. Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken sana uğurlar olsun, ayrılıyor yolumuz.
Şöyle bir özetleme yapabiliriz Faruk Nafiz bağlamında. Necip Fazıl'a kadar hece şiiri halk şiirinin dağarcığıyla doludur. İçerik olarak da, biçim olarak da. Şehir hayatını, şehir insanını hece şiirine Necip Fazıl getirmiştir. Necip Fazıl'ı ölçü aldığımızda Necip Fazıl'dan öncesini biz Faruk Nafiz Çamlıbel'le izah edeceğiz. O başlık altında okuyacağız. Onun öncesine Mehmet Emin Yurdakul'u yerleştireceğiz. Başka şair yok zaten. Necip Fazıl'dan sonrasını da Cahit Sıtkı Tarancı, Dranas, Ziya Osman Sabay'la izah edeceğiz. Orhan Veli Garip Akımı 40'lı yıllarla birlikte olay bütünüyle değişiyor zaten. Beş hececilik 20'li yıllarda hece vezni bağlamında çok tutulan bir akım, oluşturulmaya çalışılan bir yaklaşım içinde ele alınıyor. Bir kurgu ama Orhan Veli ile yıkılıyor bu kurgu. Artık şiirimiz serbest vezinle bütünüyle yazılmaya başlanıyor. 50'li yıllarda ikinci yeni de serbest vezni benimsediği için 20'li yıllardaki hece kurgusu veya projesi tamamlanmadan bırakılıyor. Eğer akış kendi haline bırakılsaydı, doğal akışına bırakılsaydı, biz bugün heceden, hece şiirinden daha çok yararlanan bir yaklaşım içinde olacaktık belki de. Yani şimdi biz heceyi biraz konu dışı yapıyoruz. Bugünkü şiir ortamına baktığımızda belki böyle yapmayacaktık.
Daha da iyi olacaktı.
Yani daha çok yararlanacaktık. Çünkü hece vezninin, hece şiirinin kendi içinde topladığı bir tecrübe var. Ne yazık ki biz bugün bu tecrübeye kendimizi kapatmış vaziyetteyiz.
Evet efendim, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için. Programın İlgün Yıldırım hazırladı. Sesimizi sizlere Burak Hararoğlu ulaştırdı. Spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp. Haftaya bizler yine burada olacağız. Şair, yazar Osman Özbahçe'ye bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Görüşebilmek umuduyla, hoşça kalın. Edebiyat dünyamızdan.